Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Özbekistanlı bilim insanı Biruni'nin vefatının seneye devresinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Bildiğiniz üzere 4x4 ilkesine sadık kalarak bir sivil toplum kuruluşu serisi başlatma kararı aldık. Sonrasında da bu sivil toplum kuruluş serisinin sınırlarını biraz daha genişletmeye ve sivil inisiyatiflere, sivil girişimlere, hikayesi olan bütün herkesi buraya davet etmeye başladık. Ve burada hikayeleri konuştuk. Bugün aramızda biraz hikayesi ilginç olan bir konuğumuz var aslında. Kendisini tanıtarak başlayalım. Merdan Haniyev bugün bizlerle. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim çağırdığınız için.
Biz sizi tanıyabilir miyiz öncelikle?
Teşekkür ederim öncelikle herkese. Öncelikle size teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İsmim Merdan. Türkmenistan'dan geldik uzun zaman önce. Hani 2011 senesinde geldik İstanbul'a. 2011-2016 yılları arasında lisans eğitimini aldım burada. Felsefe lisans eğitimini aldım İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde. 2016-2018 yılları arasında yine aynı üniversitede, hani İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde. Diyanet Vakfı'nın öğrencisi olarak yüksek lisans eğitimini aldım yine felsefe alanında ve 2018 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladım. İslam felsefesi ve Türk ve İslam felsefesi alanında. Türkmenistanlıyım. O eski işte Mavi-Navi-Nehir bölgesinde, yani daha Türklerin Anadolu'ya yerleşmeden önceki yerleştiği bölgelerden geldik. Kısacası bu.
Hoş geldin, sefa getirdiniz abi tekrardan. Şimdi ilk önce Türkmenistan'da bir başlayalım istiyorum. Oralı olmanız hasebiyle. Türkmenistan'ın yanında bir de Horasan bölgesinden bize bahseder misiniz? Yani böyle genel olarak Türkmenistan neresidir? İnsanlar ne yer, ne içer, neler yaparlar, nelerle uğraşırlar? Bir de sonrasında bu Horasan bölgesinden, zaten tarihine de ilgili olduğunuzu biliyorum ben. İşte Horasan tarihinden buraya erenler Anadolu'ya nasıl gelmişler vesaire, böyle genel bir Türkmenistan'ı bize anlatır mısınız?
Evet, yani tabii yani ne kadar kısa bir sürede anlatabilirim bilmiyorum ama özetlemek gerekirse, yani Türkmenistan iki Oğuzlarla gündeme gelen bölgeden bir tanesi. Önce tarihini anlatmak gerekiyor tabii. İşte o Oğuzlar, işte Gökhanlılar, Göktürkler, Selçuklular derken, işte Selçuklulardan sonra oraya Harezmşahları yerleşiyor. İşte Muhammed Atsız, işte Atsız'ın oğlu işte Celaleddin Muhammed Şah. Bunlar işte 1231'e kadar devam ediyorlar. Ta Cengiz Han'ın orduları oraya gelene kadar. O zamanlara kadar orada büyük şehirler var. Seraz, Meru, Ebüvert, Nusay, bunların hepsi o zamanın ilim merkezleri aynı zamanda. Ve bu işte Selçuklular zamanında o tevarüs edilen medeniyeti, Sultan Sencer, işte bizim orada Meriv'de mezarı, işte Alparslanlar, Melikşahlar, hepsi o bölgede bir şekilde yetişiyorlar. Kültür, edeniyet gelişiyor İslam düşünün. Yani Selçuklular ağırlıklı o bölgelerde yaşıyorlar. Haliyle o Ebu Said Ebul Hayr dan başlayan bir tasavvuf geleneği var. İrfan tasavvuf geleneği var. Bu gelenek aynı zamanda tarikatlar ve bizim bugünkü bildiğimiz tekke geleneğini de canlandırıyor. Şimdi o şu sözü daha iyi anlatabiliriz. İbn Sina ile Ebul Hayr aynı zamanda yaşıyor. İbn Sina Ebul Hayr'ı görünce diyor ki, bu Ebul Hayr, Ebu Said Ebul Hayr, bu benim bildiklerimi görüyor diyor. Ebul Hayr da İbn Sina için, bu benim gördüklerimi biliyor diyor. Şimdi bu ikisi zamanının en büyük irfan geleneğinin temsil eden tarikat tekkesinin başlığıyla başında olan zatla felsefe geleneğinin ve işte o ilim geleneğinin başında olan iki tane büyük zattan konuşuyoruz. Bunlar Horasan bölgesinde oluyor. Yani her ikisi de hani bu Türkmenistan sınırlarının içerisinde olan ve bir kısmen İran sınırlarının içinde olan o Horasan bölgesi. O zamanlar hani öyle bir ayrım yoktu. Horasan bölgesi olarak biliniyordu orada. Daha çok Harezmşahlar döneminde orada ilim daha da taçlandı. Hani 1200-1250'lere kadar. Fakat Magol istilasından sonra, hani o Çingiz Han'ın ordularının gelip orasını yağmaladıklarından sonra bir ara dönem oldu. Bir 10-15 sene, 1230'lardan 1250'lere kadar. Fakat bu zamanda ilim biraz daha Anadolu'ya kaydı. Yani işte İbn Arabiler, Koneviler, işte orada Ferdüddin Attarlar, yani bunlar da irfan ve tasavvuf geleneğini, daha doğrusu ilim geleneğini biraz daha Meriv'den, Ebüvert'ten biraz daha Konya'ya, Malatya'ya, doğru çekmeye başladılar. Harran'ı doğru çekmeye başladılar. Haliyle düşünce geleneği, ilim geleneği, tasavvuf, irfan geleneği Horasan'dan bir şekilde Anadolu'ya doğru göç etmiş oldu. 1200-1300'ler arası, ki biliyorsunuz 1300'lerde Osmanlı'nın kurulması, ondan sonra daha da devlet haline gelmesi. Peki Horasan ondan sonra ne oldu? Hani 1300-1400'den sonra Horasan ne oldu? Bir şey olmadı. Medreseler halinde devam etti. İşte Nakşibendiler oradan çıktı. Hoca Ahmet Yesevi'nin talebeleri oradan çıktı. Ama ana merkez Merv'den, Ebüvert'ten, Saras'tan çıkarak Bağdat'a ve Anadolu'ya doğru geçmiş oldu. Horasan'da o medreseler halinde, küçük kütleler halinde tarikat gelenlerini sürdürmeye devam ettirdi.
Şu an ne durumda peki orası?
Günümüze gelince, evet orasını unuttuk tarihini söyleyince. Günümüze geldiğimizde tekkeler ve medreselerin ağırlıklı bir kısmı İran'da ve Özbekistan'da kaldı. Yani şimdi o sınırlar çekildi, memleketler koyuldu tabii. Hani Türkmenistan daha çok Merv ve Saras ve Nusay, üç tane büyük şehir içerisinde kaldı. Köyüne Ürgenç derler, Ürgenç. Yani o Harizm Şahların merkezi Ürgenç şehriydi. Ürgenç, Merv ve Ebüvert. Bu üç şehir, o işte Ebu Said, Ebul Hayırların, işte o Sarasiların hepsinin, o büyük alimlerin 1000 ve 1200 yıllar arasında yaşadığı büyük alimlerin yaşadığı tarihi toprak olarak o oradaki yerlere sahip çıkıyorlar. Geleneklerini sürdürüyorlar. Geleneklerine çok çok bağlılar. O eski Türk geleneklerini günümüzde de taşımak bir şekilde devam ediyorlar. Ama medreseler veya o gelen olarak Sufi geleneklerin ağırlıklı kısmı Özbekistan'da veya İran'da kalmış. Türkmenistan biraz orada biraz şey kalmış. Biraz daha sade ve biraz kendi içlerinde küçük bölgelerle.
Nüfusu kaç peki Türkmenistan'ın?
5 milyon nüfusu var ortalama. 5-5,5 milyon nüfusu var. Azınlıkta ama coğrafi olarak yüz ölçümü biraz daha geniş. Ama genel olarak o iki deniz arasında yerleşiyor. Tam olarak Amudarya ile Hazar Denizi arasında yerleşen bir bölge.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bir böyle Türkmenistan'ı, Horasan'ı tanıyarak başlamış olduk programa. Şimdi esas ilginç olan kısma, yani senin hikayene geçelim istiyorum abi. Eyvallah. Şöyle özetleyerek başlayayım. Şimdi orada bir inşaatta çalışıyorsun. Sonra buraya inşaatta çalışmak için geliyorsun. Evet. Ve şu anki olduğun durum işte bir üniversitede doktora eğitimi felsefe üzerine. Evet. Bu ilginç bir şey böyle aslında. Evet. Başıyla sonunun birbirinden tamamen farklı olduğu işte ilginç bir hikaye. Biraz bu hikayeden bize bahseder misin? Yani işte doğdun Türkmenistan'da, evet. Okulu bitirdin, çalışmaya başladın falan. Oradan devam edebiliriz.
Evet, kendime de ilginç geliyor bazen. Hani ben işte bunun için gelmiştim, ne oldu falan diye. Ama biraz bu meselelerin şeyle alakası var tabii. Hani bu nasip, tesadüf, Allah'ın kismeti, yani bununla çok büyük konuda alakası var. Öyle inanıyorum, öyle biliyorum. Şimdi 18 yaşımda askere gitmiştim ben memlekette. 2 sene askerlik yaptık. Askerlikten geldikten sonra tabii biz ailede 3 çocuğuz, yani 3 erkek çocuğuz. Ben büyükleriyim. Doğal olarak işte kardeşlerime abilik yapmam gerekiyor. Anne babanın da işte en büyük çocuğuyum. Bir şekilde onlara da yardım etmem gerekiyor derken, nasıl ne yapıp yardımcı olabiliriz derken, işte babam inşaatçıydı, çalışıyordu. Biz de baba mesleği diye onun mesleğine sahip çıktık, çalıştık. Yani işte o 20-21 yaş arasında bir buçuk sene işte bizim başkentte Aşkabat'ta 2 sene inşaatta çalışıyorduk. Ya ama işte inşaatta çalışıyorsun da işte o kazandığın para yani ne bana yetiyordu, ne biriktirmeye yetiyordu, ne de aileme yetiyordu. Haliyle yani ilk çıktığım maksat şeydi, yani hani en azından ailemin hem büyüklerime yardım olsun hem küçüklerime yardım olsun diye bunu biraz daha iyi yapayım diye tabii İstanbul'a gelmeyi düşünüyordum, planlıyordum. O arada işte bizim arkadaşlardan birisi söyledi, ya senin biz liseni falan biliyoruz, sen lisede iyi eğitim almıştın, hani böyle benim bir şiirle de bir alakam vardı, hani böyle şiir yazıp radyoda falan şiir de okurduk o zamanında, yani daha küçük yaşlardayken. Ondan sonra dedi ki, ya eğitimle de alakan var, sen niye böyle eğitim yapmak yerine inşaatta çalışmayı tercih edersin derken, böyle bir ilk defa ciddi düşündüm yani acaba olabilir mi derken İstanbul'a inşaatta çalışmaya geldik. Ama baktık işte üniversite başvurularına hızlıca baktık arkadaş, onun tavsiyesiyle, ben tabii inanmıyorum buna, yani ben çalışmaya gelen birisiyim. Derken işte 29 Mayıs Üniversitesi yeni açılmıştı o zaman. Yeni başvurular arıyordu. Oraya bir başvuru yaptık. Ben yine inşaat araştırmaya devam ediyorum. Hani başvurudan sonuç çıkar çıkmaz çok ümidimiz yok. Derken işte mülakata çağırdılar. Mülakata katıldık. İşte orada 70 kişi mülakata katılmıştı. 30 kişiyi almışlardı. Ve orada 30. isim bendim. Yani sonunda da olsa bir isim almıştı. Son dakikada bir direkten dönüş oldu ama o dönüştü. Yani hem Allah'ın yardımıyla hem de gayretimizle o yoldan bir daha dönmedik. Hem İstanbul'u tanımış oldum, hem biraz daha dünyayı tanımış oldum. Ama hepsinden daha ziyade kendimi ve kendi geçmişime dair çok önemli bir şeyleri tanıdığımı düşünüyorum. Yani hepsi bir Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Daha fazlasını söyleyemem. Ama nereden geldim, nereye gidiyorum? O da ayrı bir hikaye. Evet.
Abi peki şeyi soracağım. Neden felsefe bölümü okumak istediniz? Yoksa o bir şeyden mi, mecburiyetten mi?
Tamamen tabii ki, tamamen mecburiyetten. Yani ben felsefe bölümüne geçtiğim ikinci, üçüncü sınıftan sonra daha iyi hissetmeye başladım. Tam olarak felsefe bölümünde okuyorum ve bir bölümün ne olduğunu biliyorum. Artık bir bölümde kendi bir yerim var diye hissedebildim. O zamana kadar ben daha çok edebiyat veya işte ilahiyat, o alanlarda biraz daha bir şeyler yapmaya çalışıyordum, okumaya çalışıyordum. Daha çok ilgim onlardaydı. Ama benim hocalarım ve çok iyi arkadaş çevrem sayesinde olduğum yerin kıymetini bilme içgüdüsü, yani o bana verilen imkanların kıymetini bilme içgüdüsü ve hocalarımın bana dair güvenleri ve çabaları sayesinde gerçekten felsefenin de çok güzel bir şey olduğunu, çok önemli bir şey olduğunu anlamış oldum ve olduğum yerden memnun olmaya başladım. Olduğum yerden memnun olmaya başladığım günden itibaren de elhamdülillah çok büyük işlerin altına girmiş olduk. Yani çok önemli projelere katılmış olduk. Hocaların yardımcısı olduk. Hocalar bir işte bize güvendiler. İşte yüksek lisans yapmamız yardımcı oldular. İşte yüksek lisansı bitirdik. Doktoraya başladık. Derken neredeyse alanın içinde kendimi buldum. Ve olduğum yerden de çok memnunum.
Eyvallah. Şimdi biraz Türkiye'ye geldin abi. Neler yaptın? Nasıl geçti vakit falan? Biraz bunlarla alakalı konuşalım istiyorum. Şu dipnotu düşmekte de fayda var. Genç dergisi için bir röportaj yaptık Merdan abiyle. O röportajda yakın zamanda Genç dergisinde yayınlanacak. Onu da buradan söylemiş olalım. Yine orada konuştuğumuz konuları da biraz burada ufak ucundan değinebiliriz. Biraz paylaşabiliriz. Tamamını paylaşmıyorum tabii. Dinleyicilerimiz okusunlar. Böyle kaç sene oldu? 6 sene oldu değil mi abi geleli?
7-8 sene. 8.
sene. 8 sene oldu. Bayağı olmuş 8 sene. 8 senede böyle gerçekten başından geçen, hiç unutamadığın bir hikayen, anın var mı abi?
Ya İstanbul'un tabii her gün hikaye. Yani başka bir şehirde olsam aynı şeyi söyler miydim? Muhtemelen söyleyemezdim. Ama işte İstanbul'da olduğun her gün her şeyin ayrı bir hikayesi var. Yani İstanbul'da beni bağlayan şeylerden birkaç tane şey var. Yani sevdiren ve işte benim biraz kendimi keşfetmeye bağlayan şey, unutamadığım şeyler. Onların ilk birisi, en güzellerinden bir tanesi tabii ezandı, yani ezan sesiydi. Ya şimdi bunu söyleyince insanlar şaşırabilir ama İstanbul'da ezan bir farklı okunur desem şiir söyler gibi olacağım ama biraz öyle sanki. Yani o İstanbul'un o özellikle o sahil kenarındaki camilerinde o ezan seslerinin, o uzun ve gür sesli okunan ezan seslerinin çok ayrı bir bağlayıcılığı vardı bana. Ben hatırlarım, okuldayken yani daha ilk geldiğimiz sene hazırlık okurduk. Ezan okunduğu zaman ben hocayı dinlemezdim. Yani kesinlikle dinlemezdim hocayı. Hani o sesin böyle bir bağlayıcılığı vardı. Ben o durup o ezan sesini dinlerdim yani. Ve işte memlekete gidip geliyorduk bazen ve o ezan sesinin büyüsü beni hiçbir zaman bırakmadı yani. Çekti, camilere çekti, o tasavvuf tarikatları tanımaya çekti, bu dinin hikmetini anlamaya çekti, aynı zamanda insanı anlamaya çekti. Yani önce bir manasından başladım, işte bu Allah büyüktür ne demek, işte ahiretin için gel ne demek, namaz kıl ne demek. Yani bunları sorgula beni unutmayacak, hani ilk olarak hani hem ilime dair hem kendime dair fikri kafamda canlandıran bu ezan sesleriydi. Ve unutamayacağım bir şeyler. Memlekete gittiğim zaman en çok özlediğim ses o işte İstanbul'da okunan ezan sesleriydi diyebilirim ya.
Eyvallah abi. Peki başından geçen böyle komik bir hatıran var mı?
Ya şimdi komik hatıralar genelde çok oluyor ama o komik hatıralar ilginç bir şekilde o anda kalıyor. Tekrar hatırlayınca o kadar komik olmuyor. Yani en çok komik olan kısmı da bu galiba. Yani o andayken çok güzel komik oluyor ama tabii oldu yani. Özellikle Türkmence'de bu evet ve hayır diyen kelime var Türkçe'de. Şimdi Türkmence'de hayır diyen kelime bazen evet yerine kullanılır. Hani insanlara mesela hayır diyorsan bu evet demek anlamına gelir. Bizim Türkiye'de ilk zaman en çok komiğimize giden buydu. Her zaman işte marketten bir şeyler aldığımızda, bir şey sorduğumuzda hayır derlerdi. Biz de bir şey almayı beklerdik fakat bir şey alamazdık. Çünkü hayır demek yok demekmiş yani. O ilk öğrendiğimiz zaman yani bu bizim komiğimize giderdi. Bu da dilin bağlamı. Öyle diyeyim. Daha çok şey vardır da ama şimdi aklıma gelen bunlar.
Eyvallah. Bir de şeyi merak ediyorum. Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'yi biliyor muydun? Yani şu inşaatta çalışma sürecinden önce, evet. Ya da işte o inşaatta çalıştığın zamanlar ya da merak ediyor muydun buraları?
Şöyle merak ediyor. Tabii ki merak ediyorduk. Yani inşaatların çalışma sürecinde biz Türkiye'de daha çok bu işte televizyonlardan izleyerek takip, oradan biraz takip ediyoruz. Fakat orada da anlatılan Türkiye ile, yani orada bir işte bir film kısmı var. Anlatılan filmlerde anlatılan bir Türkiye var. Bir de şey var. Haberlerde anlatılan bir Türkiye kısmı var. Böyle biz şey olarak tam olarak anlamıyorduk. Sanki Türkiye'de her gün kavga var, bir şey var gibi anlatılıyordu. İnsanlar bir yerde bir şeyler yakıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, hep kavga yapıyorlar falan gibi geliyordu bize. Biz tam anlamıyorduk. Böyle bazı filmleri vardı. Orada da işte her şey yolunda, hiçbir şey sıkıntı yok. Yani her şey düz gidiyor. Yani genel olarak oradan bir algı vardı. Ama asıl Türkiye'ye dair algı inşaatta çalıştığımız sürece oldu. Çünkü bizim oradaki abiler Türk vatandaşlarıydı. Burada yaşıyorlardı. Onlar anlattılar bize Türkiye'yi biraz. Ama onların da anlattığıyla davranışları aynı şey değildi. Farklı davranıyorlardı, farklı anlatıyorlardı. Ben en sonunda şunu kanaate varmıştım. Yani Türkiye ancak buraya gelip gören ve yaşayan anlayabilir. Yani o kulaktan dolma veya işte o haberlerden takip ettiğiniz Türkiye aslı Türkiye değil yani. Türkiye gerçekten gelip görüp şahit olarak anlaşılacak bir şey.
Neye şahit oldun abi peki o gördüklerinden farklı olarak?
Samimiyete. Samimiyete şahit oldum. Yani çok farklı samimi arkadaşlarım oldu benim burada. Yani isimlerini çok onurla anabileceğim. Çok saygıdeğer hocalarım oldu. Çok saygıdeğer. Mesela az önce sormuştunuz en çok şaşırdığın şey ne diye. İlk defa geldik cuma namazını kılıyoruz. Burada biz ben mesela cuma namazını kılardım. Üniversitenin rektörü benim yanımdaydı. Üniversitenin rektörüyle böyle yan yana namaz kıldık. Şimdi bizim orada bir gelişmiş kültürde mesela o rektörüyle senin aynı yerde namaz kılman çok düşük olası bir şeydir. Yani o hani nasıl olsa şimdi tabii ki bunun bir ahlaki boyutu var. Bizimkiler ne yaparlar? Yani onlar çok büyüklerdir. Biz onların yanına gidemeyiz, erişemeyiz. Onlar gibi bir algı vardır. Bu Türkiye'de bu dini hayat ve genel olarak samimiyet bu algıyı bozmuş yani. Herkes böyle eşitleyici, o samimi, o güven verici bir duyguları var. En çok buydu galiba beni yaklaştıran. Ya, o çok şaşırmıştım yani şimdi. Rektör Bey, ben daha yeni gelmiş memleketten, beraber namaz kılıyoruz. Namazdan sonra tokalaşıyoruz. İşte Allah kabul etsin gibi bir şeyler yapıyoruz ama yani o koca için bir şey değil, normal bir şey ama benim için çok büyük bir şeydi yani. O samimiyetti muhtemelen. Benim aradığım da belki insanların da içinde olan, benim de içimde olup da bir şekilde keşfedemediğim o Adem'den geldiğimiz manadı muhtemelen. Hepimiz topraktanız ve hepimiz Adem'in çocuklarıyız manasını. Her yakaladığım an biraz daha buralı oldum. Biraz daha burasının kültürünü benimsedim. Biraz daha sevdim burasını. Derken böyle yavaş yavaş yerleştim buraya yani böyle kültür olarak ve düşünce olarak.
Eyvallah. İlk yarıda dedi ki ben küçükken edebiyatla uğraşıyordum, şiir okuyordum. Ben de kendisinden rica ettim, dedim o zaman bize de dinleyicilerimize de bir şiir okursunuz. O da bizi kırmadı. Bir Yunus Emre'den şiir okuyacak sanırım. Buyurun abi, söz sizde.
Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi Yunus Divanı çok kıymetli benim için. Çok özel bir yeri var. Her insan için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türk okuyucular ve edebiyatçılar için Yunus'un ayrı bir yerinin olduğuna da inanıyorum. Yani Türkmenistan'da okurken yani o zaman da yani daha küçük yaşlardayken Yunus Emre'nin divanını okumak, haşır neşir olmak nasip olmuştu. Kendisini çok da severim. Özel de bir bağı vardır Yunus Emre'nin benimle. Yani ilk sınava geldiğimizde işte o mülakatta hani lisanstayken daha hocalar sormuştu. Hani işte senin tam olarak şeyin nedir yani yetkin nedir tam olarak neler yaparsın derken. Ben dedim ki şiir okumayı şiir yazmayı severim demiştim. Onlar da benim bir şiir okumamı istemişlerdi. O zaman Yunus Emre'nin şu şiirini okumuştum. Daha mülakattayken. Ve muhtemelen bu şiir sayesinde ben lisans kazanmış oldum. Yani lisans eğitimini kazanmış oldum. Sadece buna bağlamıyorum tabii. Ama bu şiirin özel bir yeri vardı. Bu şiiri de çok da severdim söylemeyi. Kısaca o şiirden birkaç beyt söyleyelim. Yunus'un Çağrı Mevla Seni diyen şiiri. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevla seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevla seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile. Elimdeki asa ile çağırayım Mevla seni. Derdi öküz Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile. Ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevla seni. Yani bu şiirde yani neredeyse bütün peygamberler ve işte bütün evliyaların eşliğinde Yunus'un Allah'la olan irtibatı, Allah'a çağırması ve işte ondan ne istesem işte senden istemesi, ondan istemesi, ona aşıklığını ve işte aslında burada aşık olmak da aslında tam olarak iman etmek anlamına geliyor yani. Yunus'un aşk dediği aynı zamanda iman anlamına geliyor. Bu sevgi, bu coşku vardı içimde o şiir okurken de ve işte Yunus'u okurken de. Bu şiiri okumuştum ve işte daha yüksek lisans sınavında da aynı şey olmuştu. Yüksek lisans sınavında da Yunus'un bir tane şiirini vermişlerdi yorumlamak için. Yine o şiiri yorumlamıştım ve yüksek lisans mülakatı sınavında da bir şekilde başarılı bulmuşlardı. Ve haliyle yüksek lisans da çalışmış oldum. Ondan sonra doktoraya da başlamış olduk. Ama ne olursa olsun yani bütün süreçlerde ta işte o 10-15 yaşımda ilk defa Yunus'un divanını elime aldığım günden itibaren bir güne kadar ne yoldan geçersem geçeyim Yunus beni bırakmadı, ben de onu bırakmadım. Onu bırakmadığım sürece hep bir yolda yürümüş olduk ve bana çok şey kattı yani.
Eyvallah. Ağzına sağlık bu arada abi. Teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Şimdi biraz da şeyi konuşalım. Türkiye gelişi konuştuk işte neler yaşadın vesaire de şunu da merak ediyorum. Farklı bir ülkeden gelip 8 sene Türkiye'de yaşadın abi. Artık seni biraz daha buralı olarak da addetmek gerekir. Yani bizim gibisin artık. Bizden birisin. Zaten bizdendin de. Toprak olarak, coğrafya olarak bahsediyorum. Şimdi buradan geriye gitmek istersen, ülkene dönmek istersen buradan oraya ne götürmek isterdin?
Yani işte burada olup da orada olmayan ne vardır diye sorduğum zaman insanların kendilerine karşı özgüvenleri, samimiyetleri, yardımseverlikleri, o yaratılanı yaratandan dolayı sevme karakterlerinin tekrar bütün o irfani geleneğiyle beraber götürmek isterdim. Yani bağlamıyla beraber götürmek isterdim. Sadece cümleleri götürmek istemezdim. İşte samimi olalım, işte dost olalım, işte herkese yardım edelim. İşte yaratılanı sevelim yaratandan dolayı gibi cümleler değil de bunu o gelenek içindeki bağlamla beraber götürürdüm. Ben o topraklarda büyüdüm. Tarihimi, edebiyatımı çok severdim. Çok okurdum ama bağlamı kurmak hep zor olurdu. Çünkü yaşadığımız hayat buna izin vermiyordu. Yani hayatın meşgalatı seni başka bir yere götürüyor. İşte tarlada çalışmaya, inşaatta çalışmaya götürüyor ama hakikat kendini başka bir yerden kendini gösteriyor ve insanlar onu özlüyor aslında. Yani potansiyel olarak, içindeki bir imkan olarak insanlar her zaman Yunus'un konuştuğu dil konuşuyorlar. Bizim orada herkes bir şekilde Yunus'un şiirlerini ezber bilirler. Konuşurlar, söylerler de birbirlerine ama o gündelik hayatın meşgaleti insanlar farklı farklı yerlere yönlendiriyor. Haliyle işin hakikati unutulmuş oluyor. Ben buradan götürmek istersem işin bu hakikat boyutunu götürmek istiyorum ve tarihteki bağlamıyla beraber götürmek istiyorum. Hani nereden geldik? Neredeydik? Nereye doğru gidiyoruz? Hani bir üç soruyu beraber götürmek isterim. Mesela bu bağlamda Türkiye ile Türkmenistan arasında çok çok doğrudan bir bağ vardır. Yani o işte o Ebu'l-Said, Ebu'l-Hayr, İşte Ferdüddin Attar, işte Sadreddin Konevi, Mevlana, İbn Arabi, bunlar hepsi aslında bu aynı halkanın. Şimdi biz ayrı bölge olarak söylüyoruz işte Malatya, Harran, Konya, İstanbul, işte Merv ayrı diyoruz ama bunlar zaman içerisinde hatta ilk ortaya çıktıkları zaman ilmin zirvesinde olduğu zaman aynı bölgelerdi. İnsanlar böyle dolaşarak gidiyorlardı. Buradan devesini binerek daha işte Merve, oradan işte Nişapur'a, oradan işte Hemedani'ye bütün şeyi gezebiliyorlardı yani. Keşke imkan olsa bugün de gezebilsek. Ama dediğim gibi buradan götürmek istersem o bütün tarihi bağlamında bu irfani geleneğin nereden geldiğini hatırlatmak isterdim. Yani oradan geldi, oraya yine aynı şeyi götürmek isterdim yani.
Eyvallah. Biraz da şey soralım abi. İnsanız böyle bir artık yeme içme konularına girelim. Yani Türkmenistan'dan Türkiye'ye geldin, farklı bir kültürle karşılaştın. Buradaki yemeklerle aran nasıl abi? Sizin oranın yemeklerini özlüyor musun? Yoksa tamam ben lahmacunu buldum, bana gerisi lazım değil mi diyorsun?
Yok, o kadar demiyorum ama tabii burasının yemeklerini de çok sevdim ben. Sadece ilk zamanlarda bir zorluk vardı. O da şeydi yani burada daha çok fazla şey sebze ve meyve yemekleri yiyorlar. Bizim orada sebze ile meyve ek yemektir yani. Asıl yemek ettir yani. genelde ettir. Hayvan etidir. İşte kuzu, koyun. İşte bizim orada biraz hayvancılık da fazladır yani. Kuzu etler falan. O yüzden daha çok et yerler bizimkiler. Sebze, meyve bu ikinci yemektir. Yemek yanında. O tabaklaşma şeye biz geçmedik daha. Yani mesela bir sofra olur. Sofrada 6 kişi aynı tabaktan yemek yer. Ama tabii küçük tabak olmaz. Büyük tabak olur. Herkes oradan yemeğini yerdi. Türkiye'de alıştım aslında. Çok yani 8 sene tabii az bir şey değil. Ama ilk geldiğim seneler bu sebze yemeklerine hiç alışamıyordum ve bayağı bir aç kaldığım günler oluyordu. Yani sadece bir vaktin etli yemek yiyerek, çünkü yani her zaman etli yemek yemiyorsunuz. Tabii etli yemekler de var. Çok da güzel yapıyorsunuz bu arada. Özellikle işte bir köftelere falan bayılırım. Çok da severim köfte yapanları ama ilk zamanlar o sebzeli yemekler alışmamız uzun sürdü ama şimdi yiyorum.
Eyvallah. Ben de yaklaşık 2 sene oldu. Evet, 2 sene önce Kırgızistan'a gitmiştim. Şimdi indik Kırgızistan'a. İlk defa bir Orta Asya ülkesine gidiyorum. Öğlen vaktine falan denk geldim hemen hemen. Öğlen yemeğini dediğiniz gibi abi et yedik. Akşam oldu yine et yedik. Ertesi gün sabah oldu uyandık, kahvaltı dediler. Bir daha et yapmışlar, bir daha et yedik. Herhalde ben orada bir 7-8 gün kaldım. 8 günün hepsinde et yedik abi. Farklı hiçbir şey yemedim orada. Orası da bana bayağı ilginç gelmişti. Yani Türkiye'ye dönünce ulan dedim biraz şey yiyelim artık böyle sebze yiyelim falan dedim yani.
Evet, öyle bir kültür var.
Sende de muhtemelen bu tam tersi olmuş.
Tam tersi olmuştu aynen. Evet. O sabah açsam yemek yeme karakteri var orada yani, evet.
Bir de seyahati konuşalım. Türkiye'nin hangi illerine gittin abi? Nereyi çok beğendin? Biraz bunlardan bahseder misin?
Türkiye ilginç yani, ben memleketim bile bu kadar gezmemişim diyebilirim yani. Türkiye'de çok iller gezmek nasip oldu. İşte Eskişehir'den, işte Erzurum'dan, işte Bayburt'tan, bu Bursa'dan tut. Yani çok ilini gezmek nasip
ben
oldu.
Ben daha gitmedim Kastamonu. Bayburt'a abi. Bayburt'u nereden gittin buldun? Vallahi helal olsun.
İşte Kastamonu, işte Antalya, bütün bu Mersin, Akhisar, yani o farklı coğrafyada hem işte Ege'de hem işte Karadeniz'de olan bölgelerin hepsinin şehirlerine, bazılarına gitmek nasip oldu. Çok da güzel oldu gezmek. Özellikle işte bu Eskişehir'i ve işte Bursa'yı çok sevdim. Tabii İstanbul'u da çok gezdim. Yani hala da imkanım olsa bu 81 vilayetin hepsini teker teker gezmek isterdim. Ama işte o hem Kastamonu hem Bursa çok iç açan şehirlerdi. Çok da sevdiğim şehirlerdi. Her
neden
şekilde
Bursa'yı çok
yani.
Sevdin mesela?
Bursa neden sevdim? Bursa şu üç şeyi beraberinde barındırıyordu benim gözümde. Hem tarihi, hem o tarihi kendisinin içinde barındırıyor. O hem yeşillik ve doğayı olan içinde barındırıyor. Hem de insanın samimiyeti içinde barındırıyor. Yani bir üçlü bir araya gelince hani hem o doğal olan tabiatla bir irtibatı var. Dağlar var. İşte o yeşillikler, ormanlar var. Hem o büyük tarihi var. O Ulu Cami'den tut. O tarihi geleneklerinden tut. Hem de insanların o aralarındaki samimiyeti. Bir üç şey beni çok bağladı. Yaklaşık 4-5 defa gitme nasip oldu Bursa'ya. Ve her gittiğimde 2-3 günde kaldım. Köylerini de gezdim. Köylerinde çok iyi kahvaltı yaparlar vardı. Çok iyi kahvaltı masaları dışarıdan. Bursa köylerinde. Ve her defa böyle heyecanla giderdim Bursa'ya ne hikmetse. Hani hatta böyle düşünürdüm bazen. İşte ileride nasip olur. İşte burada kalırsak, işte burada gidersek. Yani Bursa gibi bir yerde yaşamak isterdim gibi bir hayalim de olmuştu. Geçmiş zamanlarda. O kadar sevmiştim. Onu anlatmak için söylüyorum yani. O üç bağlam yani. Hem doğası var, hem bir tarihi var, hem de samimiyeti var.
Eyvallah. Şimdi az önce dedin ki abi nasip olursa burada kalmayı düşünürsem Bursa'da yaşamak isterim gibi bir şeyden bahsettin. Evet, biraz evet. Bir şeyi konuşalım. Yani çok farklı bir niyetle geldim Türkiye'ye.
Evet.
Çok farklı bir nasip çıktı. Çok farklı işte bahtında değişik şeyler gelişti. Peki geleceğe dair nedir abi niyetin? En azından şeyini, gönlünden geçeni sorayım. Tabii hepimiz
evet.
Nasibe tabiyiz. Yarın ne olacağını kimse bilemez ama muhakkak gönlünden geçen bir şeyler vardır. Onu merak ediyoruz.
Eyvallah. Yani şimdi doktora dönemindeyiz. Yani işte Medeniyet Üniversitesi'nde işte Türk felsefesinde doktora yapıyoruz. Ve ben İbn Arabi çalışmayı düşünüyorum inşallah. Hocalarla da konuştuk. Şimdi İbn Arabi çalışmanın belli başlı zorlukları var. Hani bu hem irfani gelenek bağlamında hem de biraz da beni de kendine çeken bir şey. Hani bu irfan tasavvuf geleneği, ilim geleneği 4-5 sene nereden bakarsan devam edecek bu doktora süreçte. Yani uzun bir süreç. Yani 4-5 sene sonrasını düşünmek. Yani nereden baksan 4-5 sene daha buradayım ve bu eğitim hayatını bitirmeyi planlıyorum. Yani kafamda iki şey var tabii. Yani işte birisi oraya dönmek, yani memlekete dönmek ve bütün bu birikimi oradaki insanlara verebilmek. Diğeri de işte daha fazlası. Yani bundan daha fazlasını yapabilir miyim? İşte Türkiye'de veya başka yerde de olabilir miyim? Bu da bir ihtimal olarak bulunuyor. Ama işin bir esprisi de şu. Biraz daha bu evlilik meselesi karar verecek buna. Bunu tam olarak kestiremiyorum, bilemiyorum ama kader diye inanıyorum ben buna. İşte olur da buradan evlenirsem ağırlıklı burası olacak. Olur da bizim memleketten bir hanımla evlenirsek orası olacak diye düşünüyorum.
Eyvallah. Bizde Türkiye'de bunun için güzel bir tabir vardır. Hanım köy derler. İşte bazen büyüklere sorarız ya da büyükten geldiğimiz birisine işte efendim neresiniz falan şeklinde. Onlar da şakasına şey derler, daha evlenmedik derler.
Evet.
Ondan sonra belli olur. Sizinki de bunun gibi.
Evet, benimki de herhalde biraz öyle olacak. Aynen.
Eyvallah. Şimdi artık sona doğru yaklaştık. Size şeyden bahsedeyim abim. Bazı sivil toplum kuruluşlarını buraya davet ettiğimizde konuşuyoruz işte. Ne zaman kurulduğunuz, neler yaparsınız, faaliyetleriniz nelerdir vesaire. Bunlardan bahsettikten sonra son kısımda böyle hamamdan sorular dediğimiz, kısa kısa sorular sorduğumuz ve misafirleri böyle hafif terlettiğimiz, tebessüm ettiğimiz bir kısmımız var. Size onun tamamını sormayacağız ama müsaade olursa oradan bir tane soru sormak istiyorum en azından. O soruyu sormadan tamam. Daha hiç programı kapatmadık. Bir gelenek bu bizim
tamam,
için.
Tamam, buyurun.
Onu da sormuş olalım. Abi şöyle, elinizde bir mikrofon var ve bütün insanlık sizi dinliyor.
Evet.
Son bir cümle söyleme hakkınız olsaydı bu cümle ne olurdu?
Ellerini kalplerine koysunlar, özgüvenlerinden şüphe etmesinler, kendilerine inansınlar, kendilerinin yaratına inansınlar ve bir yolda başları dik devam etsinler.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Sağ olasın.
Abi davet ettik, kırmadınız, geldiniz. Allah razı Eyvallah. Olsun. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Siz bizi davet ettiniz. Allah razı olsun.
Sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür eder. Hayırlı akşamlar dileriz.